Ayrım 27, Marslı, Andy Weir, sayfa 313. Mitch konferans odasındaki koltuğuna oturdu. Her zamanki tayfa odadaydı. Teddy, Venkat, Mitch ve Annie. Ama bu sefer Mindy Park ve Mitch'in daha önce hiç görmediği bir adam da buradaydı. ''Ne var ne yok Venk?'' diye sordu Mitch. ''Bu ani toplantı niye?''
''Bazı gelişmeler var.'' dedi Venkat. ''Mindy, onlara son olayları anlatır mısın?''
''Peki.'' dedi Mindy. ''Votney karavana balon eklentisini tamamlamış gibi görünüyor. Yani büyük oranda bizim ona gönderdiğimiz tasarımı kullanıyor.''
''Ne kadar stabil olduğuna dair bir fikrin var mı?'' diye sordu Teddy.
''Oldukça stabil.'' dedi Mindy. ''Son birkaç gündür herhangi bir sıkıntı göstermeden şişmiş halde duruyor. Ayrıca bir tür oda da yaptı.''
''Oda mı?'' diye sordu Teddy.
''Sanırım hap brandasından yapılma diye açıkladı Mindy. Yüzey aracının hava kilidine bağlanıyor. Sanırım bunu yapmak için hapın bir kısmını kesti. Ne işe yaradığını bilmiyorum.''
Teddy Venkat'a döndü. ''Bunu niye yapmış olabilir?''
''Bunun bir atölye olduğunu düşünüyoruz.'' dedi Venkat. ''Schiaparelli'ye vardığında MTA üzerinde yapması gereken bir sürü şey olacak. GDF elbisesi olmadan bunları yapmak çok daha kolay olur. Muhtemelen yapabildiği kadarını bu odanın içinde yapmaya çalışacaktır.''
''Zekice.'' dedi Teddy. ''Votney zeki birisi.'' dedi Mitch. ''Yaşam desteğini içeriye taşıdı mı?''
''Sanırım taşıdı dedi Mindy. ADDB'yi taşıdı.''
''Affedersin.'' diye araya girdi Annie. ''ADDB nedir?''
''Bu atmosfer düzenleyicinin dış bileşeni dedi Mindy. Hub'ın dışında duruyor. O yüzden kaybolduğunda fark ettim. Onu muhtemelen yüzey aracına taktı. Onu taşımanın başka bir nedeni olamaz. O yüzden yaşam destek sistemlerini devreye soktuğunu tahmin ediyorum.''
''Harika.'' dedim hiç. ''Durum iyi gözüküyor.''
''Hemen kutlamaya başlamam hiç.'' dedi Venkat.
Yeni gelen adamı işaret etti.
''Bu Mars meteorologlarımızdan birisi olan Randall Carter. Randall, onlara bana söylediklerini anlat.''
Randall başıyla onayladı. ''Teşekkür ederim Doktor Kapoor.'' Randall bir Mars haritasını göstermek için laptopunu döndürdü.
''Son birkaç haftadır Arabia Terra üzerinde bir kum fırtınası toplanıyor. Boyut olarak pek de büyük değil. Onun sürüşünü hiç etkilemeyecek.''
''O zaman sorun nedir?'' diye sordu Annie.
''Bu düşük süratli bir fırtına.'' diye açıkladı Randall. ''Rüzgar yavaş ama yüzeydeki ufak partikülleri alıp yoğun bulutlar oluşturacak kadar hızlı. Her sene bunlardan 5-6 tane oluyor. Sorun şu ki bunlar aylarca sürüyorlar. Gezegenin büyük bir kısmını kaplıyorlar ve atmosferi tozla dolduruyorlar.''
''Ben hala sorunun ne olduğunu anlamadım.'' dedi Annie.
''Işık,'' dedi Randall. ''Fırtınanın gerçekleştiği alanda yüzeye erişen güneş ışıkları çok düşük. Şu an bu normalin %20'si kadar ve Votney'in yüzey aracı güneş panelleriyle çalışıyor.''
''Kahretsin,'' dedi Mitch gözlerini ovalayarak. ''Biz de onu uyaramayız.''
''Tamam, daha az enerji alacak,'' dedi Annie. ''Biraz daha uzun süre şarj etse olmaz mı?''
''Zaten şimdiki plan bütün günü şarj ederek geçirmesiydi.'' diye açıkladı Venkat. ''Normal gün ışığının sadece %20'siyle aynı enerjiyi kazanması 5 kat daha uzun sürer. 45 solluk yolculuğu 225 sola uzar. Hermes'in uçuşunu kaçırır.''
''Hermes onu bekleyemez mi?'' diye sordu Annie.
''Hermes sadece uçup geçecek,'' dedi Venkat. ''Mars yörüngesine girmeyecek. Eğer girerlerse buraya geri dönemezler. Geri dönüş yolu için süratlerine ihtiyaçları var.''
Birkaç saniyelik sessizliğin ardından Teddy, ''Onun bunu atlamanın bir yolunu bulacağını ummamız gerekecek. Onun durumunu takip edebilir ve...''
''Hayır, takip edemeyiz.'' diye araya girdi Mindy.
''Edemez miyiz?'' dedi Teddy. Mindy kafasını salladı.
''Uydular kum yüzünden kör olacaklar. Fırtına alanına girdiğinde diğer taraftan çıkana kadar hiçbir şey göremeyeceğiz.''
''Siktir.'' dedi Teddy.
Günlük girişi sol 439. ''Hayatımı bu makineyle birlikte riske atmadan önce bunu test etmem gerekiyor. Ve bu şimdiye kadar yaptığım ufak testlerden olmamalı.'' ''Doğru, enerji üretimini, yaşam destek sistemini, karavan balonunu ve yatak odasını test ettim. Ama tümünün birlikte nasıl çalıştığını da test etmem gerekiyor. Uzun bir yolculuk için her şeyi yükleyeceğim ve çember çizmeye başlayacağım. Hub'ın 500 metrelik alanından çıkmayacağım. O yüzden bir şeyler bozulursa tehlikede olmayacağım.
Bugünü yüzey aracını ve karavanı test için yüklemeye ayırdım. Ağırlığın gerçek yolculukta olacak ağırlığa eş olmasını istiyorum. Ayrıca kargo yer değiştirecek ya da bir şeyleri kıracaksa bunu şimdiden öğrenmek istiyorum. Sadu'yu yüzünden bir taviz verdim. Su mevcudumun büyük kısmını hub'da bıraktım. 20 litresini yanıma aldım. Teste yetecek kadar, daha fazlası değil. Yarattığım bu mekanik yaratıkta basınç kaybetmeme neden olabilecek birçok sorun çıkabilir. Ve böyle bir şey olursa suyumun tamamını kaybetmek istemiyorum. Gerçek yolculukta yanımda 620 litre su olacak. Ağırlık farkını diğer malzemelerimin yanında 600 kilogram kaya yükleyerek tamamladım. Dünyadaki üniversiteler ve hükümetler Mars kayalarına sahip olabilmek için milyonlar ödemeye hazırlar. Bense onları boş yük olarak kullanıyorum. Bu gece son bir küçük test daha yapacağım. Akülerin sorunsuz ve tamamen dolu olduğundan emin oldum. Daha sonra yüzey aracı ve karavanın hub'ın güç sistemiyle olan bağlantılarını kestim. Hub'ın içinde uyuyacağım ama yüzey aracının yaşam destek sistemlerini açık bıraktım. Gece boyu havayı yüzey aracı düzenleyecek ve yarın ne kadar enerji tükettiğini göreceğim. Hub'ın sistemine bağlıyken ne kadar enerji kullandığını izledim ve beni şaşırtan bir şeyle karşılaşmadım. Ama bu gerçek kanıt olacak. Buna fişi çektim test ediyorum. Belki de verebileceğim en iyi isim bu değil. Hermes mürettebatı Rek'te toplandı. Durum güncellemelerini hızlıca aradan çıkartalım dedi Lewis. Hepimiz bilim programlarımızın gerisindeyiz. Fogel, ilk sen. Vasimrar 4'deki arızalı kabloyu değiştirdim diye rapor verdi Fogel. Bu son kalın kablomuzdu. Böyle başka bir sorunla karşılaşırsak akımı taşıması için ince kabloları örmemiz gerekecek. Ayrıca reaktörden gelen enerji düşüşte. Johan sen dedi Lewis. Reaktöre neler oluyor? Onu düşürmek zorunda kaldım dedi Johansen. Sorun soğutma pervaneleri. Isıyı eskiden yaptıkları kadar verimli dağıtmıyorlar, kirleniyorlar. Bu nasıl olabilir diye sordu Lewis. Aracın dışındalar. Onlara dokunacak bir şey yok ki. Sanırım Hermes'in kendisinden gelen toz ya da ufak hava sızıntılarını yakalıyorlar. Öyle ya da böyle kesinlikle kirlenmekteler. Bu kir mikro ızgarayı tıkıyor ve yüzey alanını düşürüyor. Yüzey alanı ne kadar azalırsa ısı dağıtımı da o kadar azalır. O yüzden reaktörü bize fazla ısı gelmeyecek kadar kısıtladım. Soğutucu pervaneleri tamir etmemizin bir yolu var mı? Hasar mikroskobik seviyede dedi Johansen. Bir laboratuvara ihtiyacımız var. Genelde pervaneleri her görevden sonra değiştiriyorlar. Görevin geri kalanında motor gücünü koruyabilecek miyiz? Kirlenme oranı artmazsa evet. Pekala, gözün üzerinde olsun. Beck, yaşam destek sistemleri ne durumda? Zar zor çalışıyorlar dedi Beck. Sistemlerin başa çıkması gerekenden daha uzun süredir uzaydayız. Normalde her görevin ardından değiştirilen filtreler var. Laboratuvarda yaptığım bir kimyasal banyoyla onları temizlemenin bir yolunu buldum. Ama bu da filtreleri aşındırıyor. Şimdilik sorun yok ama ileride neler bozulur kim bilir. Bunun olacağını biliyorduk dedi Lewis. Hermes'in tasarımı her görevin ardından yenileneceğini varsayıyordu. Ama biz Ares 3'ü 396 günden 898 güne çıkardık. Bozulan şeyler olacak. Bu olduğunda bize yardım etmek üzere arkamızda koca NASA bulunuyor. Bizim sadece bakımı aksatmamamız gerekiyor. Martinez, senin odanda neler oluyor? Martinez suratını buruşturdu. Hala beni haşlamaya çalışıyor. İklim kontrolü işini yapmıyor. Sanırım soğutucu gazı içeren borularda bir sıkıntı var. Ama geminin gövdesine bağlı oldukları için onlara ulaşamıyorum. Odayı ısıya duyarlı olmayan yükler için kullanabiliriz ama başka bir işe yaramaz. Mark'ın odasına mı taşındın? O benimkinin hemen yanında dedi. Aynı sorun orada da var. Nerede uyuyorsun? İki numaralı hava kilidinde. İnsanların bana takılmayacağı tek yer orası. Bu iyi değil dedi Lewis kafasını sallayarak. Mühürlerden biri kırılırsa ölürsün. Uyuyacak başka bir yer bulamadım dedi Martinez. Gemi zaten sıkışık ve koridorda uyursam insanların ayakları altında olacağım. Pekala bundan sonra Beck'in odasında uyu. Beck Johansson'da yatabilir. Johansson kızardı ve rahatsız bir şekilde başını yere eğdi.
Peki dedi Beck, senin bundan haberin var mıydı?
Bilmediğimi mi sanıyorsun dedi Lewis, burası küçük bir gemi.
Kızmadın mı?
Bu normal bir görev olsa kızardım dedi Lewis. Ama planın dışına çıkalı çok oldu. Görevlerimizi bu yüzden aksatmadığımız sürece ben umutluyum.
Oo, uzayda aşk partisi dedi Martinez, harika.
Johansson daha da kızardı ve suratını ellerine gömdü. Günlük girişi Sol 444. Bu konuda giderek iyileşiyorum. Belki Mars araçları için bir ürün denetçisi olabilirim. Her şey yolunda gitti. Çember çizerek 5 sol geçirdim. Sol başına ortalama 93 kilometre yaptım. Bu beklediğimden biraz daha iyi. Buradaki alan düz ve sağlam. O yüzden bu sadece karşılaşabileceğim en iyi durum. Tepelere tırmanıp büyük kayaların etrafından dolanmaya başladığımda bu kadar verim alamayacağım. Yatak odası harika, geniş, ferah ve rahat. İlk gece sıcaklık konusunda ufak bir sorunla karşılaştım. İçerisi çok soğuktu. Yüzey aracı ve karavan kendi sıcaklığını sorunsuzca düzenleyebiliyordu. Ama yatak odasında o kıvılcım yoktu işte. Hayatımın hikayesi. Yüzey aracının havayı ufak bir pervane yardımıyla dağıtan elektrikli bir ısıtıcısı var. RTC ihtiyacım olan tüm ısıyı sağladığı için ısıtıcının kendisini hiçbir şey için kullanmıyorum. O yüzden pervaneyi çıkardım ve hava kilidinin yanındaki bir güç kablosuna bağladım. Bir kere gücü görünce tek yapmam gereken pervaneyi yatak odasına doğru çevirmek oldu. Bu düşük teknolojili bir çözüm ama işe yaradı. RTC sağ olsun, içerisi bayağı sıcak. Benim sadece bunu eşit olarak yaymam gerekiyordu. Bir kez olsun entropi yasası benim tarafımdaydı. Pişmemiş patateslerin iğrenç olduğunu keşfettim. Hub'dayken patateslerimi ufak bir mikrodalga fırında pişiriyordum. Yüzey aracında böyle bir imkanım yok. Rahatlıkla hub'ın mikrodalgasını yüzey aracına getirip sisteme bağlayabilirim. Ama her gün 10 adet patates pişirmek için harcayacağım enerji benim sürüş mesafemi düşürür. Çabucak bir tür rutin oluşturdum. Aslına bakarsanız bu korkutucu derecede tanıdık bir rutindi. Pathfinder yolculuğu boyunca 22 rezil gün bunu yaşadım. Ama bu sefer yanımda yatak odam vardı ve bütün fark bunda. Yüzey aracının içinde hapsolmak yerine kendi küçük hub'ım var. Uyandıktan sonra kahvaltıda bir patates yedim. Ardından yatak odasını içeriden indirdim. Bu biraz zor oluyor ama nasıl yapıldığını öğrendim. Önce bir GDF elbisesi giyiyorum, ardından iç hava kilidi kapısını kapatırken dış kapıyı, yatak odası buraya bağlı, açık bırakıyorum. Bu yatak odasını benimle birlikte yüzey aracının geri kalanından izole ediyor. Daha sonra hava kilidine basıncı düşürmesini söylüyorum. Araç havayı sadece küçük bir yerden dışarı pompaladığını sanıyor ama aslında bütün yatak odasını indiriyor. Basınç gittiğinde brandayı çekip katlıyorum. Daha sonra dış kapaklı olan bağlantısını kesip dış kapıyı kapatıyorum. Bu en sıkışık kısmı. Basıncı normal hale getirirken hava kilidini katlanmış yatak odasıyla paylaşmam gerekiyor. Basınç düzeldiğinde iç kapıyı açıyorum ve hemen hemen yüzey aracının içine düşüyorum. Ardından yatak odasını topluyorum ve normal bir egres için hava kilidine geri dönüyorum. Bu karmaşık bir işlem ama yatak odasını yüzey aracının kabininin basıncını salmadan kapatıyor. Unutmayın, yüzey aracının içinde basınçsız ortamı pek sevmeyen bir sürü eşyam var. Sonraki adım, bir gün önce serdiğim güneş hücrelerini toplayıp yüzey aracı ve karavanın üzerine yerleştirmek. Ardından hızlıca karavanı kontrol ediyorum. Hava kilidinden içeri giriyorum ve hızlıca ekipmanların durumlarına bakıyorum. GDF elbisemi çıkarmıyorum bile. Sadece göze batacak kadar arızalı bir şeyin olmadığından emin olmak istiyorum. Ardından yüzey aracına geri dönüyorum. İçeri girdiğimde GDF elbisesini çıkarıp yola düşüyorum. Yaklaşık 4 saat sürdükten sonra akülerim bitiyor. Park ettiğimde tekrar GDF elbisesini giyiyorum ve Mars'a çıkıyorum. Güneş panellerini sererek aküleri şarj etmeye başlıyorum. Ardından yatak odasını kuruyorum. Yatak odasını toplamak için kullandığım sıralamanın hemen hemen tam tersini takip ediyorum. En temelde yatak odasını şişiren hava kilidi. Bir bakıma yatak odası hava kilidinin bir uzantısı sadece. Mümkün olsa da yatak odasını hızlı bir şekilde şişirmiyorum. Bunu test ederken yapmıştım. Çünkü nereden sızıntı olacağını görmek istiyordum. Ama bu iyi bir fikir değil. Hızlı şişirme yatak odasına büyük bir şok ve baskı uyguluyor. Eninde sonunda yırtılmasına neden olur. Hub'ın beni havan topu gibi fırlatması hoşuma gitmemişti. Bu tecrübeyi tekrarlamayı pek istemiyorum. Yatak odası tekrar kurulduğunda GDF elbisemi çıkarıp rahatlayabilirim. Çoğunlukla 70'lerin uyduruk dizilerini izliyorum. Günün büyük kısmında işsiz birinden farksızım. Bu süreci 4 sol boyunca takip ettim. Ardından sıra hava gününe geldi. Hava gününün diğer günlerden pek de bir farkı olmadığı ortaya çıktı. Bir tek 4 saatlik sürüşü yapmıyordum. Güneş panellerini kurduğumda oksijen vericiyi çalıştırdım ve düzenleyicinin biriktirdiği karbondioksit üzerinde çalışmasına izin verdim. Oksijen verici tüm CO2'yi oksijene çevirdi ve kazandığım tüm enerjiyi harcadı. Test başarıyla sonuçlandı. Zamanında hazır olacağım. Günlük girişi sol 449. Bugün büyük gün. Skia Parelli'ye doğru yola çıkıyorum. Her şey yüzey aracı ve karavana yüklendi. Çoğunluğu zaten deneme sürüşünden beri yüklüydü. Ama şimdi suyu bile yükledim. Son birkaç günde Hub'ın mikrodalgasında tüm patatesleri pişirdim. Bu biraz zaman aldı çünkü mikrodalga bir kerede 4 tane patates alabiliyor. Pişirdikten sonra donmaları için onları yüzeye bıraktım. Donduklarında onları yüzey aracının heybesine yerleştirdim. Bu bir zaman kaybı gibi görünebilir ama aslında çok önemli. Yolculuğum boyunca pişmemiş patates yemek yerine önceden pişirilmiş soğuk patates yiyeceğim. Öncelikle bunlar çok daha lezzetli olacaklar. Daha da önemlisi pişmiş olacaklar. Yiyecekleri pişirdiğinizde proteinler parçalanır ve yiyeceği sindirmek çok daha kolay bir hale gelir. Yediklerimden daha fazla kalori alacağım ve bulabildiğim her kaloriye ihtiyacım var. Son birkaç güne her şey üzerinde hata tanısı yaparak geçirdim. Düzenleyici, oksijen verici, RTJ, ADB, aküler, yüzey aracının yaşam destek sistemi, yedeğe ihtiyacım olursa diye, güneş hücreleri, yüzey aracı bilgisayarı, hava kilitleri ve içinde hareketli bir parça ya da elektrikli bir bileşen bulunan diğer her şey. Hatta motorları bile teker teker kontrol ettim. Her bir tekerlek için bir tane, 4 tanesi yüzey aracında, 4 tanesi karavanda, toplam 8 tane motor var. Karavanın motorları kullanılmayacak ama yedeğe sahip olmak güzel bir şey. Her şey yola çıkmaya hazır, gözüme ilişen hiçbir sorun yok. Nerede o eski hap, içindeki bütün önemli bileşenleri ve brandasının büyük kısmını çaldım. O zavallı hub'dan bana verebileceği her şeyi aldım ve karşılığında o da beni 1,5 sene hayatta tuttu. Sanırsınız cömert ağaç. Bugün son kapanışı yaptım. Isıtıcılar, ışıklar, ana bilgisayar vesaire. Skia Parelli yolculuğum için çalmadığım her şey. Onları açık bırakabilirdim. Kimsenin bunu umursayacağını sanmıyorum. Ama sol 31'de uygulanacak orijinal prosedür, bu yüzey görevinin son günü olacaktı, hub'ı tamamen kapatıp havasını indirmekten ibaretti. Çünkü NASA MTA kalktığında yanında patlayıcı oksijenle dolu kocaman bir çadır olmasını istemiyordu. Sanırım hub'ı RS-3'ün olmaya imkan bulamadığı o göreve bir saygı duruşu olarak kapattım. Yaşayamadım o sol 31'in ufak bir parçasını yaşayabilmek için. Her şeyi kapattığımda hub'ın içi tüyler ürpertici bir şekilde sessiz kaldı. Hub'ın ısıtıcılarını, pervaneleri ve havalandırmalarını dinleyerek 449 sol geçirmiştim. Ama şimdi içerisi ölüm gibi sessizdi. Tanımlaması oldukça zor olan korkutucu bir sessizlikti bu. Daha önce de hub'ın seslerinden uzaklaşmıştım. Ama her zaman ya yüzey aracının ya da bir GDF elbisesinin içindeydim. Ve bu ikisinin de kendilerine ait gürültülü mekanizmaları bulunuyor. Ama şimdi hiçbir şey yoktu. Mars'ın ne kadar mutlak bir sessizliğe sahip olduğunu daha önce fark etmemiştim. Burası sesi iletecek bir atmosferi bulunmayan bir çöl gezegeni. Kendi kalp atışlarımı duyabiliyordum. Her neyse, bu kadar felsefe yapmak yeter. Şimdi yüzey aracının içindeyim. Bunun bariz olması lazım. Ne de olsa hub'ın ana bilgisayarı sonsuza dek devre dışı artık. 2 tane dolu aküm var. Tüm sistemler hazır ve önümde 45 solluk bir sürüş var. Ya Skia Parelli?
ya ölüm.
27. ayının sonu. Sayfa 323.